Delirium 4. Bölüm Bakırköy. Bugün abim ziyaretime geldi. Her zamanki gibi rahat, anlattıklarımı önemsiyor. Doktorlar pek hoşlanmadığı halde Taylan kitap getirmeye devam ediyor bana. Kurabiye kutularının içinden vanilya kokusu sinmiş kitaplar çıkıyor. Bize rehabilite amaçlı dinlettikleri müziklerden sonra abimin getirdiği albümlerle geriye kalan aklımı muhafaza edebiliyorum. İnsanların inanmayan, hor gören bakışlarla beni icbar ettiği zamanlarda girdiğim öfke nöbetlerim için şifayı Taylan akıl ediyor. Madem seni kimse dinlemiyor, anlamıyorsa neden kendini yoruyorsun Rüya? İlla ki anlatmalıyım diyorsan hepsini yazmaya ne dersin? İlaçlardan adeta pembe bir jöleye dönüşünü tahmin ettiğim beynimde bir ışık yanmıştı. Neyse ki bu durum kimseyi rahatsız etmedi. Hatta herkesin işine geldi. Yazmaya başladığımdan beri sakinleştiğimden olsa gerek, günde 5 kere deldikleri koluma ya da kıçıma uğramaz oldular. Bu hafta psikoterapiye başlıyorum, iyiye işaret. Terapi görmeye hak kazanmış kıdemli bir deliyim artık. Kararmaya yüz tutmuş beyin sapım yeşerdikçe yazmaya devam ediyorum. Taylan, sol bir örgütün militanlığını yapmak suçuyla okuldan atılıp birkaç ay içeride yattığında henüz lisedeydi. Yaşı küçük olduğu için salıverilmişti. Lise diplomasını dışarıdan almak için uğraştı ama üniversite sınavına bir kez olsun girmedi. Eğitimci ebeveynlerimiz için bu durum epey sarsıcı oldu. Politik olarak benzer bir mücadelenin kendi çocuklarını getirdiği anarşist yaşam, onların tahayyül ettiği bir sol değildi. Abim rock müzik dinliyor, deli mont giyiyor, motosikletçilerle takılıyordu. Cezaevinden sonra kısa bir dönem bizimle yaşadıysa da fazla dayanamayıp İstanbul'a döndü. Orada kendine bir çember ördü. Düğün, doğum, özel gün fotoğrafları çekerek para kazandı. İlk zamanlar epeyce olay çıkarıp can sıkan anne babamız bir süre sonra onun peşini bıraktı. Yaşı 30'u geçince bari üniversite okusun baskısı da bitti. Taylan istediği birçok şeyi yapabilirdi. Onun zekası tescilliydi. İlkokulu üstün zekaları için açılmış bir okulda bitirdi. Çocuklar üstün zekalı, sistem geri zekalı olunca o proje boka sardı ve okul kapatıldı. Diplomasını alırken tüm aile gurur içinde onu alkışlıyorduk. Bu çocuk büyük adam olacak diye umutla parlayan gözler şimdilerde Taylan adı geçtiğinde hüsranla yere bakıyor. Taylan bugün bana İbn Arabi'nin İlahi Aşk kitabından pasajlar okudu. Müzik çalarıma da Chopin'in Full Nocturne albümünü yükledi. Bir süre gelemeyebilirim, yazmaya devam et deyip alnımdan öptü. Giderken gözyaşlarımı görmesin diye başımı çevirip bana bıraktığı kurabiye kutusunu açıyor gibi yaptım. Kitabı çıkarıp yüzümü kapatarak okumaya başladım. İşe yaradı. Gözyaşlarım koca yanaklarımdan süzülüp oldukları yerde donup kaldılar. Kitap çok tanıdık geldi. Panayit İsradi'nin arkadaş romanıydı bu. Yıllar evvel okuduğumu bilmiyor muydu? Bir daha okumam gerektiğini mi düşünüyordu? Çocukluğa dair bir oyuncak, ilk gençlik yıllarına dair kitaplar, fotoğraflardan çok daha sahici görüntüler bunlar. Geçmiş ama bir bakıma geçmemiş olanlarla temas etmek. Kendi dışımdakileri görmezden gelen cehaletimle dalga geçebilmem için. Taylan olup biten her şeye böyle ince bir alayla bakarak yaşamayı öğrenmişti. Çok zeki olduğu için bunu erken yaşta başarmış olabilir. Yeni kitaplar yerine bana zaten okuduğum şeyleri getirmiş olması tesadüf ya da umursamazlık olamaz. Çemberin dışına çıkmaya çalışmamdan sıkılmıştı. Ne yaparsak yapalım, çıkamayacağımı mı ima ediyor? Hemşire odama geldiğinde defterimi yastığımın altına sokuşturup duş almak istediğimi söyledim. Cumartesi akşamının sakinliği, nöbeti yeni devralmış olmasının hevesiyle olacak, kabul etti. Odanın içindeki banyoyu kullanırken kayıp düşmeyeyim diye yere bir şeyler serdi. Elime mavi bir havlu tutuşturdu. Havlular yıkanmaktan öylesine sertleşmiş ki keseye gerek kalmıyor. Çekmecemden şampuanımı ve süngerimi alıp banyoya girdim. Kapıyı kilitlememize izin verilmiyor. Biz duş alana kadar dışarıda bekliyorlar. Suyun altında ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Hemşirenin sesiyle irkildim. Sıcacık akan suyu kapatıp soğuk suyun altına girdim. Bedenimle yeniden tanışıyor gibiydim. Annemin getirdiği pembe çiçekli pijamalarımı giyip yatağıma uzandım. Bir süredir odada benden başka hasta olmadığı için mutluyum. Kitabı elime aldım. Kulaklarımı takıp yeni yüklenen müziklerimi dinlemeye koyuldum. İlhan İrem'in Işık ve Sevgiyle albümünden eski bir şarkı. konuşamıyorum. Kitabımın kapağını inceliyorum. Varlık Yayınları'ndan çıkmış, çeviren Yaşar Nabi Nayır. İlk sayfalar kopmuş, basım yılı görünmüyor. Muhtemelen 80'li yılların sonu. Sayfaları gelişigüzel bir yelpaze gibi çeviriyorum. 125. sayfada bir yerin altı çizilmiş. Şöyle yazıyor. Onun için size acı çekmeniz gerektiğini söylüyorum. Dilsiz olan, öğrenilmeyen acı da büyük bir hazine saklıdır. Huzur. Öldüren hayata karşı insanın elde edebileceği en büyük zafer bu huzura erişmektir. Bu bir hamlede olacak şey değildir. Böyle yapmaya kalkışanı kül eder. Derece derece olur. Kitabın kapağında iki silüet var. Birbirlerine yakınlar. Karşılıklı konuşuyor gibiler. Birinin gövdesinin yarısında diğerinin gövdesi başlıyor. Yüzleri görünmüyor. Kolları, bacakları yok. Bedenleri birer imge. Birer silüete dönüşmüş bedenleri. Yeni bir yolculuğa hazır gibi. Bu kitaba kapak olmaları yazarın bir çağrısı. Okurun da olabilir. Okumaya mail ettiğim 14-15 yaşlarımda bu kitabı bana babam almıştı. Kitap evi olan bir arkadaşına gidip tavsiye istemiş. Arkadaşı da ona Panayit İstiridi kitaplarını vermiş. Kitabın eve geldiği günü hatırlıyorum. Babamın kitapta yazılanlar hakkında pek bir fikri yoktu. Solcu bir arkadaşının vermiş olması yeterliydi. Bazen bir kelebek kanadını, renkli bir uçurtmayı, pencereden içeri giren defne kokusunu size kimin getirdiğinin önemi olmayabilir. Önemli olan gelmiş olmasıdır. Yine de bu durumun tesadüf olmadığını hissediyorum. Aile bağlarından ziyade arkadaş olmanın değerini yücelten bu kitabı, babamın bana getirmiş olması kozmik bir şaka gibi. Taylan'ın ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Yıkıp geçmem gereken ya da vazgeçip içine gömüleceğim bir çember yok. 20 yıl evvel okuduğum bu kitapta altını çizdiğim cümlelerle karşılaşınca kahkahalar atmaya başlıyorum. Kahkahalarıma uyanan hemşire beni sakinleştirmeye çalışıyor. Kitabı baktıkça, güldüğümü görünce kitabı almaya davranıyor. Vermiyorum. O bir yandan, ben bir yandan çekiyoruz. Aramızda amansız bir mücadele. Nasıl gülüyorum, nasıl çığlık çığlığa. Ben güldükçe daha da sinirleniyor ve kitabı var gücüyle asılıyor. Ver şunu bana. Olmaz. Ver hadi, sakinleş artık. Git başımdan, vermem. Sonunda kitap yırtılıyor. Bir yarısı onda, birkaç sayfası bende. Hemşire kıçüstü yere düşüyor. Ben iyice kopuyorum. Tepine tepine gülüyorum. Hemşire olanca hızıyla eteğini düzeltip poposunu toparlarken elimde kalan sayfaya bakıyorum. Son cümlesinin altı çizilmiş. Sayfa 35. Çünkü sevgi bir alevdir hayatın fırtınalarına dayanan. Tanrı'nın şeytanı aklına getirmeden yarattığı bir yağla beslenen tek alevdir. Kendimi durdurmam mümkün değil artık. Kahkahalarımdan hastane iniyor, odam sarsılıyor. Bas bas bağırıyorum. Çember yok, çember yok, yok. Geceyi baygın geçirmişim. Bir gözüm kapalı, diğeri yarı açık. Bana doğru merakla eğilen sivri bir kafa var. Faruk bu. Çok seviniyorum. Heyecanımı gören Faruk iyice eğiliyor üzerime. Bir gözü sağa, bir gözü sola bakıyor. Sivri çenesinde küçük bir sakalı var, bıyıkları terlemiş. Biçimsiz kafasında tel tel olmuş saçları her zamanki gibi karman çorman. Elindeki plastik kabı okşayıp duruyor. Ekşi nefesini duyuyorum burnumda. Artık tamamen uyanığım. Faruk az çekil, boğulacağım. Hadi kalksana, dolaşalım biraz. Faruk'a ne olduğunu kimse bilmiyor. Geleni gideni de yok ama zararsız. Tek derdi yoğurt. Her gördüğünden yoğurt dileniyor. Faruk'un ara sıra kaçtığını herkes biliyor. Bazen yakalanıyor, bazen kendiliğinden çıkıp geliyor. Zaten nereye kaçacak? Bu tımarhane Faruk'un evi. Sabah yaptığı teklifi önemsememiştim ama akşam üzerime, içime bir kurt düşüyor. Kaçabilir miyiz buradan? Ne kadar zamandır buradayım bilmiyorum ki. Aylar mı oldu, yıllar mı? Tüm geceyi bu hayallerle geçiriyorum. Hastaneye geri dönüşümü. Doktor hanım diye etrafımı saran çalışanları. Seni yeniden aramızda görmek güzel demesi muhtemel başhekimi bile düşünüyorum. Hastanenin denize sıfır çay bahçesinde sabaha karşı kitap okurken görüyorum kendimi mesela. İskelenin sabah saatleri, denizin de bulutların da konuşmaya istekli olduğu zamanlardır. Gün içinde bu heves dağılır gider. İzmir'e bakan bu yaka, Poyraz'ı açık en sert rüzgarın vurduğu tarafıdır adanın. Güzel İzmir, insanını fazla yormaz. Bir gün esse bir gün durur, bir gün üşütse bir gün ısıtır kocaman güneşiyle. Ankara'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarımdan sonra İzmir'e bağlanışım zor olmamıştı. Ankara kuğulu parkımdı ama İzmir, ekmek arası sardalyam, içine ekmeğimi banıp yediğim zeytinyağım ve yakamozlu gecelerimin kırmızı şarabı. 20'lerimin sonu, 30'larımın başlarında kadın olmaya başladığım, başlamaz olaydım dediğim antik teknem. Bimarhaneden kaçıp kurtulmak için yoğun bir istek beliriyor içimde. Faruk sokuyor aklıma bunu. Kadınlar koğuşundan erkeklerin koğuşuna geçiş pek kolay değildir. Bakırköy Bimarhanesi'nin bahçesinde hatırı sayılır bir yol kat etmek gerek. Tabii her bloğun kapısında duran eli coplu korumaları atlatabilirseniz. Faruk'un K blokta kaldığını biliyorum. Güvenlik bazen uykuya dalar ya da sigara içmek için kaybolur ortadan. Neyse ki Faruk yarı zamanlı delilerden, yıllardır burada yaşadığı ve tehlikeli bulunmadığı için bahçede dolaşmasına kimse karışmıyor. Herkes de ahbap olmuş, güvenlikle bile. Gece yarısı baykuşlar tıslarken Faruk üzerime eğilmiş, gözlerini fal taşı gibi açıyor. Yoğurt ekşisi kokan nefesini burnuma dayıyor. "Ne oldu rüya? Hazır mısın?" diyerek kıs kıs gülüyor. Bir yandan umutluyum. Deliler böyle şeyleri becerir. Her deliğe girer çıkarlar ama bir yandan da delinin ipiyle kuyuya iniyorum diyorum içimden. Zihin çemberim alev alev döne dursun. Faruk çoktan hazır. Hazır dediysem öyle giyip kuşam değil. Yoğurt kabını ve terliklerini almış yanına. Böyle mi geleceksin? Şimdi mi gidiyoruz? Hadi geleceksin mi? Hemşireler uyanmadan gidek. Tamam, hadi düş önüme. Faruk önde, ben arkada usul usul ilerliyoruz. Kadınlar koğuşunun koridorlarında. Mavi çizgili pijaması, zayıf ve uzun bedeninden sarkıyor. Yere basan çıplak ayakları kirden görünmüyor. Elindeki plastik terlikleri en değerli hazinesiymiş gibi sıkı sıkı tutuyor. Zemin kata inince başka bir koğuşa dönüyoruz. Yangın merdiveni ya da öyle bir yerden çıkacağımızı sanırken Faruk koğuşlardan birine dönünce sinirleniyorum. Ne oluyor be? Nereye gidiyorsun deli? Gel gel sen merak etme. İyi de buradan nasıl çıkacağız? Pencereden atlayacağız. Yok artık. Ben atlayamam Faruk. Yahu zaten zemin kattayız. Hem bir arkadaş yardım edecek. Gel. Ayda, kimmiş bu arkadaş? Tamam, yaklaştık. Koğuşun son odasına giriyoruz. İki kişilik bir odada tek başına bir kadın. Bir eli kelepçeyle sedyeye bağlanmış. Faruk kadına iyice yaklaşıyor. Cebinden bir sigara çıkarıp yakıyor. Kadının açıkta duran eline tutuşturuyor. Kadın derin bir nefes çekip bana doğru üflüyor dumanı. Bu sırada Faruk'a başucundaki çekmeceyi gösteriyor gözleriyle. Faruk çekmeceden bir kap yoğurt çıkartıp boş kabını çekmeceye koyuyor. Sonra da bir kaşık alıp yemeye başlıyor. Bir kap yoğurda bir kap sigara. İyi alışveriş. Kadın bana eliyle gel işareti yapıyor. Ürkek adımlarla ona yaklaşırken kadın gri uçuş uçuş saçlarıyla oynuyor. Elleri de yanakları gibi tombul, şişmiş bir yastık bedeni. Farukçum, aferin, kendine kadın bulmuşsun. Yok ablacım, Rüya benim kardeşim. Pis pis sırıtıyor. Şey, yanlış anladınız diyorum. Biz Faruk'la kardeş gibiyiz, dostuz yani. Ah, her neyse, diyor kadın. Faruk yoğurdunu bitirip de zevkten dört köşe kafası güzelleşince bizi tanıştırıyor. Bu güzel kadın sevgili ablamızdır. Sevgili dediysek, hakikaten bak adı sevgili. Ben de Rüya, memnun oldum. Faruk içerideki küçük bölmeye doğru ilerliyor. İçeriden fısıldayarak sesleniyor. Sevgili abla da o sırada sigarasını elime tutuşturuyor. Giderken şunu atıverin. Gün doğmadan da dönün, diyor. Ve kelepçelenmiş elinin bileğini kaşıyor. Faruk'un nereden kaçtığını sonunda öğrenmiş oluyorum. Mahkum koğuşu olduğunu tahmin ettiğim bu odanın sadece mahkumların kullanımına açık olan tuvaletinden kaçacağız. Pencerenin demir parmaklığı çoktan kesilmiş ama uyduruktan iliştirilmiş. Faruk her seferinde onu kenara çekip tekrar yerleştiriyor, kırıldığı anlaşılmasın diye. Nasıl olsa hastanedekiler Faruk'un dışarı çıkmasına göz yumuyorlar. Üstelik onun kapıdan çıktığını sanıyorlar. Bir hamleyle pencereye sıçrıyorum ama çıkmam çok kolay olmuyor. Pijamamda birkaç yırtık ve ıslaklık. Birdenbire kendimi açık havada buluyorum. Islak çimin ve ağaçların kokusu. Koşmaya başlıyorum. Kocaman okaliptüs ağaçlarının altında kovuk arayan bir sincap gibiyim. Faruk da oradan oraya koşturuyor. Çimlerde yuvarlanıyor. Bağırmamak için kendimi zor tutuyorum. Neyse ki ağzımı her açışımda genzime dolan iğde kokusu beni sağduyulu olmaya zorluyor. Bu ilk ve son çıkışım olmasın diye ağzım dolusu susuyorum. Karantina Adası. Karantina Adası başını göğe uzatmış bir çocuk. Denize doğru haylazca çıkarılmış bir dil. İskele bir kafaysa bu ada iskelenin dili. Rafet'in anlattıklarıyla sarsılıyorum. Tahafüzhane binasının önünden adayı karaya bağlayan yola doğru kıyı boyunca yürüyoruz. Deniz kıyısı boyunca nizami dizilmiş palmiye ağaçlarının altındayız. Çıplak ayaklarıma yapışan yosunların kaygan dokunuşuyla ürperiyorum. Güneş hep aynı yerde duruyor sanki. Zamanı ölçmek için yeterince ayık değilim. Rafet'in kocaman nasırlı elleri ceplerinde. Bir ara yerden büyükçe bir taş alıp suya fırlatıyor. Suyun yarattığı dalga kaybolana kadar izliyoruz birlikte. Dönüş yolunda ayağıma kozalaklar batıyor. Rafet eğilip kontrol ettikten sonra koluma hafifçe destek veriyor. Ben de bu desteğe hayır diyecek değilim. Koluna tutunuyorum. Asırlık bir ağacın dalı sanki. Öyle sağlam tutuyor ki. Gemilerin direği gibi sedir ağacından bir kol bu. Kalbimle göbek deliğim arasında görünmeyen bir ip titriyor. Birkaç ağ atıyor içime bu dokunuş. Ne de olsa Rafet bir denizci. Ağ atmayı iyi biliyor. Binanın kapısında Hasan'la Cüce karşılıyor bizi. Feride de bir haller. Ellerime bakıyor. Rafet'in ağaçtan koluna dokunduğum noktaya takılıp kalıyor gözleri. Bakışları jilet gibi. Göbeğimde kımıldanan ağı kesip atıyor. Elimi çekiyorum. Rafet Hasan'ın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Hasan içeri gidip Ali'yi getiriyor. İkisi tam karşımdalar. Dalgalarla boğuşan güçlü kuvvetli insanların bu naif halleri şaşırtıcı. Onca şey değil de sanki. İki ağaç arasına bağdaş kurup oturuyoruz. Rafet biraz daha açığa oturuyor. Konuşup iç dökme sırası Hasan'da gibi görünüyor. Ali Hasan'ın hemen yanında al yanakları, yeşil gözleriyle bir oğlan çocuğu kadar utangaç. Başından beri ikisi birlikteler. Sanki kendi başlarına birer varlık değil gibiler. Hasan Rafet'ten daha iri kıyım. Elleri, ayakları, bakışı ve saçlarındaki hoyratlık ürkütücü. Rafet gibi incelmiş bir zekası yok. Yaşadıklarına mı, insanlara mı, yoksa kendine mi kızgın? Bilmiyorum ki. Pala bıyıklarının altında gülümsemeyi çoktan unutmuş, etli dudakları titriyor. Belli ki nereden başlayacağını bilemiyor. Bir şey sorsam yardımcı olur mu? Kestiremiyorum. Açıkçası kendini ifade etmekte yaşadığı bu tereddüt bana da bulaşıyor. Neredeyse boş ver anlatma diyerek kalkacağım yanından. Pala bıyığının altına gizlediği dudakları titriyor Hasan'ın. Tek sözcük çıksa yaralı ağzından koyu verecek kendini. Yaşla dolacak gözleri, bıyıkları sırılsıklam olacak. Geçen sene acil serviste kalbine 40 dakika boyunca masaj yaparak hayata döndürdüğüm genç kızı hatırlıyorum. Onu kurtardığım için kızgındı bana. Böyle şeylerden ne kadar kaçınsam illaki beni bulur. Belki de insanın canına kıyma hakkı olması gerektiğine inandığım için. Yanına yaklaştıkça fark ettim ki acısı öfkesinden daha çoktu. 18 yaşında bir çocuk. Onu hastane bahçesinde bekleyen yakınlarının hışmından korkuyordu. Başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişimin ardından en yakınlarının onu itham eden bakışlarıyla karşılaşmaktan korkuyordu. Bazen insan sadece kendini sessizce, yorum yapma telaşına düşmeden dinleyecek birilerine ihtiyaç duyuyor. Anlaşılmak bile değil. Uzun uzun bakıyorum Hasan'a. Yüzüme ifade vermekten kaçınıyorum. Bu hissizliğim işe yarıyor. Kafasını kaşıyor kalın parmaklarıyla. Yerden bir kozalak alıp başlıyor ayıklamaya. Derken dile geliyor acısı gibi sevinci de. Ben Sivaslıyım aslen. 18'ime kadar deniz görmemişim. İlk gördüğümde ulan bu ne ola dedimdi. Gök gibi mavi, ova gibi düz, bulut gibi köpük köpük. Hemen içine girip yüzdüydüm. Bizim oralarda Zara Ovası'nın güveyinde acı su derler, bir çay vardır. Kızılırmak Zara yakınlarına kadar tatlıdır. Bak şu Allah'ın işine ki bizim oralara yaklaştı mı? Acılaşır su. Adı bile acı su olur. Biz dam gibi bir evin içinde çoluk, çocuk, gelin, güvey, kalabalık ve yoksul bir aileydik. Dizlerimizdeki yaralar henüz geçmemişti ki erkenden evlendirdiler beni teyze kızım Rukiye ile. Vakitler bende ne bıyık ne sakal. Affedersin doktor hanım, şeyimin bile farkında değilim henüz. Hasan böyle söylerken Ali kıpkırmızı oluyor. Rafet'e bakıyorum gözücüğüyle gülümsüyor. Neyse uzatmayayım. Gel zaman git zaman çocuklarımız oldu. Ne tarla var sürecek ne de hayvanımız var otlatacak. Rukiye işveli cilveli kızdır. Güzel mi güzel. Köyün gözdesi. Severdim Rukiye'yi ama ne bileyim kardeş gibi arkadaş gibiydik. Canım çekmezdi hiç. Rukiye sürtünmese aklıma bile gelmezdi anlayacağın. Gel zaman git zaman böyle oyaladım durdum benim karıyı. Oyaladım sanıyorum ama meğer arkamdan demediğini bırakmıyormuş. Konu komşu hısım akrabaya. Hasan bilmiyor o işi, yapamıyor diyormuş. Karılar arasında laf almış yürümüş. Karı milleti tabii kocasına yetiştirmez mi? Erkek kısmı daha beter. Köy meydanında yürüyemez oldum. Bakışlar, fısıldaşmalar, laf atmalar. Lan Hasan kardeş gelsene diyiverelim sana nasıl oluyor o iş? Kimi güldüm, kimi kızdım. Yürüdüm üzerlerine. Beni hor gördükçe kendilerini daha bir erkek sandılar herhal. Sümüklü oğlanların diline düştüm. Ah Rukiye, kardeşim gibi sevdiğim Rukiye neler ettin bana böyle diye onun da üstüne yürüdüm. Yürüdüm yürümesine de etmez olaydım. Rukiye ben ona vurdukça dile geldi. Kırdığı fındıkları anlatmaya koyuldu birer birer. Meğer köyde yemediği halt kalmamış. Cemo'yu gösterdi, bizim ortanca oğlanı. Bu dedi senin değil, Ahmet Ağa'nın oğlu. Falancayla da filancayla da derken olan oldu doktor hanım. Rukiye elimde can verdi. İstemezdim böyle olsun. Rukiye'yi sevmiştim. Kardeşim de o benim. Öyle bir kaçtım ki Zara'dan. Acı sudan bile hızlı akıp geldim garpillerine. Sırtımda aha bu yırtık pırtık çul, ayaklarımda çarık. Denizin tuzunda yandı kavruldu yaralarım. Balık tutmayı öğrendim ilkin. Simirna'nın balığı boldur. Ey gidi koca deniz, açlığını doyurur insanın. Yoksulluğumu unuttum. Geçmişimi de unutmaya çabaladım. Rüyalarımda bağışlanmayı diledim Rukiye'den. Kınalı kuzum, affet beni. Sana kıymak istemedim de öfkeme yenik düştüm. Ah be Rukiye'm, sen de öyle şeyler etmeyeydin be. Hadi azdın kudurdun, madem yaptın bir halt, bizi ortalığa böyle sürmeyeydin. Milletin çürük dişli ağzına mahremimizi sakız etmeyeydin diyordu. Hasan bunları anlatırken tahafüzhanenin kapısında Zehra ile Feride beliriyor. Feride, Rafet'in Zehra da benim yanıma kuruyor bağdaşını. Her zamanki sessizliğiyle yanı başımda bir suretten ibaret. Hasan bir ayağını dizinden büküp kolunu dizine dayıyor. Topul olan ayağı bu. Biraz içe bükük, diğerine göre daha küçük. Nasırlı elleriyle ovalıyor biraz. Yerden bir avuç toprak alıp ufalıyor sonra. Doktor hanım, keşke şu toprağın içinde kaybolup gidebilsek. Yaşarken cehenneme dönen bu yer, ölüyken cehennemden beter. Biz ne günahlar işledik böyle. Allah hepimizin cezasını verdi işte. Lanetlendik. Bu boktan yere tıkılıp kaldık. Bir umut seni çağırdık. Bir dost bizi canı gönülden dinler de kederimizi, pişmanlıklarımızı bir bir anlatırsak. Yani anlayacağın, ödersek kefaretimizi sözümüzle. Kurtuluruz sandık. Şimdiye kadar getirdiklerimiz ya hiç dinleyemeden kafayı yedi, geri gönderdik. Ya da dinler gibi yaptılar, uyuştu akılları, biz de vazgeçtik. Şimdi bir kez daha sana anlatıyoruz hikayelerimizi. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç hevesli değilim Rüya Hanım. Bizler dedelerimizden duyardık atalarımızın bizi her daim gören, kollayan gözlerini. Derlerdi ki, ey oğul, geceleri gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz geçmişimizdir. Her ruh son nefesiyle çekilir, alınır cisminden. Ondandır ki ölü bir beden cisimden ibarettir, cesettir. Ruhumuz yıldızlara göçer ve bir kıvılcım bırakır yeryüzünde. Oradan bakar oğullarına, kızlarına, atalar. Yeri gelir ses olur, yeri gelir göz olur, yeri gelir nefes olur soyuna, sopuna. O sebepledir ki hayatı sev. Sen hayatı seversen hayat da seni sever. İkindi rüzgarı inceden yalamaya başlıyor enselerimizi. Ağaçlar suskunluğumuza yanıt veriyor. Çam kokusuyla dirilip düzeltiyorum çöken omuzlarımı. Bu insanların kederine ortak olmaya başlıyorum. İlk defa derin bir üzüntü hissediyorum. Bir diri, bir ölü karşısında nedir ki? Cismin içine gömüt bir ruhtan başka. Ölüler öyle mi? Onlar için çöküntü olan maddeden firar etmiş, özgürlüğe belki de en yakın rüzgarlarla kanat çırpan varlıklardır onlar. Böyle iç konuşmalarla otururken popoma doğru hafif bir darbe yiyorum. Önce bir taş yuvarlandı sanıp önemsemiyorum ama birkaç kez daha tekrarlanınca kıçımı hafifçe kaldırıp arkama dönüyorum. O da nesi? Yeşil kabuğunun içinden kafasını uzatmış yaşlı bir kaplumbağa. Elimi alıp kafasını seviyorum. Hiç korkmuyor. Bu ölüler adasında korkuya yer kalmamış anlaşılan. Öyle ya, ölüler neden korkar? Tekrar yaşamaktan mı yoksa? Yıllar evvel henüz dantel yakalı bir ortaokul öğrencisiyken bir su kaplumbağam vardı. Fanusun içindeki taşa çıkıp güneşe doğru olanca kuvvetiyle uzanan kırmızı yanaklı bir su kaplumbağasıydı bu. O zamanlar Mazhar Fuat Özkan'ın Sufi şarkısı yeni çıkmıştı. Taylan çok dinlerdi onları. Melodisi hoşuma mı gitti, Taylan'a hayranlığımdan mı bilmem, kaplumbağamın adını Sufi koymuştum. Şimdi bu ölü odasında kıçıma burnunu sokan kaplumbağa benim küçük Sufim olabilir miydi? Gül de bir bize, diken de bir. Bunu aşıklar bilir. Gülen bir dünya olmaz mı dersin? İnsan insanı sevmez mi Sufi? Dance the dance of Sufi Sofia. Sufi, Sufi, Sufi, heya, heya, heya. Hasan kaplumbağaya dokunmak istiyor. Avuçlarının içi kaplumbağanın kabuğu kadar. Ellerindeki hoyratlıkla kaplumbağanın sert kabuğu arasındaki benzerlik onu da şaşırtıyor. Kızarmış gözlerini gözlerime dikiyor. Bunların hiçbiri hikaye değil Rüya Hanım. Dedelerimiz bize hayatı sev derken, yaşamayı değil, hayatın her bir merhalesini, bu hayata gelmiş her bir ferdi ve nefsi sevmeyi öğütlüyordu. Biz bunu beceremedik. Yıldızlara yolculuğumuz yarım mı kaldı nedir? Ne ruh olabiliyoruz artık ne de cisim. Gövdemin içinde taşıyorum pişmanlıklarımı, kinimi ve nefretimi. Lanetlediğim şeyler tarafından lanetlendim. Anlıyor musun? Demem o ki doktor hanım. Kendimi ve hayatı sevmeyi yeniden başarabilir miyim? Bunca kirlenmelerden sonra sudaki aksime tiksinmeden yeniden bakabilir miyim?